Birinci Korintoslar mektubunun 5 ve 6. bölümlerinin konusu Korintos kilisesindeki skandallardır. Onlar pak olmadılar. 1. ayette, 5. bölüm 1. ayette gerçekte aranızda cinsel ahlaksızlık putperestler arasında bile rastlanmayan türden bir ahlaksızlık olduğu söyleniyor. Şöyle ki biri babasının karısını almış. Evet, kilisenin önündeki durum buydu. Yani Korintos kilisesinin önündeki durum. Bu dedikodu değildi. Bu gerçekten ve harfiyen olmuş bir olaydı. Bu kulaktan kulağa dolaşan bir söylenti değildi. Bu herkesin bildiği bir şeydi. Bu putperestler arasında bile rastlanmayan, olmayan bir cinsel ahlaksızlıktı, bir zinaydı. Babasının karısını, yani kendi üvey annesini alan adamın pis hikayesiydi bu. Ve sonra diyor ki Pavlus 2. ayette, ve siz hala küstahlaşıyorsunuz. Oysa yas tutup bu işi yapanı aranızdan atmanız gerekmez miydi? Elçi Pavlus burada sert bir dil kullanıyor. Büyük bir günahı ele almaktadır Pavlus. Korintos kilisesindeki topluluk bu kötülüğe ödün veriyordu. Buna göz yumuyordu. Ve Pavlus diyor ki bu asla olmaması gerekir. Kilisedeki rezil günahların, berbat günahların ele alınmaları gerektiğini kabul etmeliyiz değerli dostum. Hiçbir zaman günaha hangi açıdan olursa olsun, kim olursa olsun ödün vermemeliyiz. Rab ise Matta 18. bölümde ayrıntılı talimatlar vermişti. Bakın ne diyor? Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git. Suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kardeş daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Eğer kardeşin onları dinlemek istemezse durumu imanlılar topluluğuna bildir. İmanlılar topluluğunu da dinlemek istemezse o kimse onu bir putperest ya da vergi görevlisi yerine koy. Şimdi Korintos'taki imanlılar topluluğu bu süreci gerçekleştirmemişlerdi. Burada kötülüğe, günaha ödün verildiğini görüyoruz. Bir yorumcu, ödün sözcüğünün en ahlaksızca sözcük olduğunu söylemişti. Sanıyorum, ona hak veriyorum. Korintos'taki kilise, içindeki kötülüklere ödün vererek kendi kendisine karşı ödün veriyordu. Bu durum hakkında dikkat etmemiz gereken belirli şeyler vardır. Buradaki durum bilinen, kanıta gerek duyulmayan bir durumdu. Yani %100 bilinen bir durumdu. Dedikoduyla bir ilgisi yoktu. Bu sadece bir dedikodu olsaydı Pavlos bundan söz etmezdi. Ayrıca bunun günah olup olmadığı tartışılır bir durum olmadığına da dikkat etmeliyiz. Açık bir günahtı ve kilise dışında da günah olarak kabul edilen bir durumdu. Aile içi cinsel ilişkiydi. Aile içi bir zinaydı. Açığa çıkarılıp kilise önüne getirilmemesi gereken günah olup olmadığı tartışılır durumlarla bir tezat oluşturuyordu. Ne demek istediğim hakkında bir örnek vereyim. Vaiz olarak hizmet ettiğim bir toplulukta bir kadın Mesih'e iman etmişti. İman ettikten 3 ay kadar sonra bana telefon etti. Çok rahatsızdı. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım ve cesaretim çok kırıldı. Sürekli sigara içerdim ve sigara içmeyi bırakmak istiyordum. 3 aydır bunu başarmaya çalışıyorum ve yapamadım. Sigaradan nefret ettiğim ve sigarayı bırakamadığım için kendimden de nefret ettiğim bir noktaya geldim. Ne yapayım dedim. Bu bayana birkaç öneride bulundum. Bak, bu günah olup olmadığı kesin olan bir şey değildir. Ve sen bundan nefret ediyor ve onu bırakmayı istiyorsun. Bu güzel bir şey ve sana hak veriyorum. Tanıklığın buna bağlı. Çünkü sigara ile kendi bedenine zarar veriyorsun. Bu doğru değil. İlk olarak dua etmeye devam et ve kişisel arkadaşlarından senin için dua etmeye devam etmelerini iste. söylediğine göre zaten ediyorlarmış. Ben de senin için dua edeceğim. Tanrı'nın sana zaferi vereceğini biliyorum çünkü sen bunu istiyorsun. Önemli olan budur. Senin yüreğinde bu arzu var. İkinci olarak cesaretin kırılmasın. Ve üçüncü olarak bunu kilisedeki yani imanlılar topluluğundaki sevgili kutsallara lütfen söyleme. Eğer bunu yaparsan diri diri derini yüzerler çünkü onlar bunu dünyadaki en kötü günah olarak görüyorlar dedim. Bu her yer için geçerli değil ama o kiliseyi tanıdığım için biliyorum bunu. 3 ay kadar sonra onu kiliseye gelirken gördüm ve yüzünden bir şeyler olduğunu görebiliyordum. Toplantıdan sonra benimle konuşmayı bekleyemiyordu. Size harika bir haberim var dedi. Sizinle konuştuğum günden şimdiye kadar bir tane bile sigara içmedim. Tanrı beni kurtardı. Ne harika. Sigara içmenin günah olup olmadığı tartışılan bir şeydir. Tanrı sözünde böyle bir şey söylenmiyorsa kendisiyle bağlantılı olan bir ahlaksızlık sorunu yoktur. Bu yüzden farklı bir şekilde ele alınması gerekir. Yargılanmak üzere kilise önüne getirilmemesi gerekir. Buna tezat olarak Korintos kilisesindeki ahlaksızlık Tanrı'nın yasasına açık açık meydan okuyordu. Şimdi birisi sigara içiyorsa bu hem maddi yönden hem de sağlık yönden kendisine zarar veriyordu. Ben de sürekli olarak sigara içenlere lütfen bunu bırakın. Bu doğru bir iş değildir. Sigara bedenlerinize zarar veriyor. Paranıza zarar veriyor. Bu nedenle bundan bir an önce kurtulun diyorum. Ama birisi sigara içiyor diye onu yargılayamam. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü bu kişiyle Tanrı arasında olan bir şeydir. Aynı zamanda kişinin tanıklığıyla da ilgilidir. Ama bir şey tam günahsa, Rab'be leke getiriyorsa o zaman o ayrı bir olaydır. Oysa Korintos kilisesindeki ahlaksızlık Tanrı'nın yasasına açıkça meydan okuyordu. Bu yüzden kilise disiplini gerekiyordu. Bunun günah olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktu. Hiçbir ayrı düşünce yoktu. Tartışılır bir konu değildi. Günahtı o kadar. Öylesine kötü bir günahtı ki kilise dışındaki putperestler bile böyle şeyler yapmıyorlardı. İçinde yaşadığımız nesle bir şey söylemek istiyorum. Evet, bu çağa bir şey söylemek istiyorum. Evlenmeden birlikte yaşamak Tanrı'nın gözünde günahtır kardeşim. İnsanların neler düşündüğü ya da kaç kişinin bunu yaptığı hiçbir şey değiştirmez, fark ettirmez. Tanrı sözü bunun günah olduğunu söyler ve buna bakmanın başka hiçbir yolu yoktur. Tanrı sözüne göre bu tartışılır bir günah değildir. Bu apaçık bir günahtır. Belli olmayan bir günah değildir. Apaçık bir günahtır. Evlenmeden önce birlikte yaşamak günahtır. Korintos kilisesi bu adamın günah içerisinde yaşadığını kabul etmemişti. Bu inanlıların büyük hatası duruma hoşgörü göstermeleriydi. Günah içerisinde yaşayan hakkında hiçbir şey yapmayarak günaha göz yummuşlardı. Ödün vermişlerdi ve bu da yapabilecekleri en kötü şeydi. Bunu kabul edilmiş bir gerçek olarak ortaya koyabiliriz. Pak bir kilise, temiz bir kilise yani imanlılar topluluğu güçlü bir kilisedir. Pak olmayan bir kilise felçli, hasta bir kilisedir. Günümüzde kiliselere bakarak bunun doğru olup olmadığını görebilirsiniz. Pavlos sözlerine devam ediyor 3-5 ayetlerde. Bedence olmasa da ruhça aranızdayım diyor. Bu suçu işleyeni aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa'nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ruhum aranızda olarak Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman bedeninin yok olması için bu adamı şeytana teslim edin ki Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin. Pavlos, Korintos'taki imanlıların bir araya gelmelerini, bu kardeşi günah konusunda uyarmalarını ve eğer günahından vazgeçmezse onu şeytana teslim etmelerini söylüyor. Bu çok çok sert bir söz. Gerçekten böyle mi demek istemiştim? Söylediğine göre belli ki öyle demek istemişti. Bu Tanrı sözünün öğrettiği bir şeydir değerli dostum. Eyüp'ün şeytana nasıl teslim edildiğini hatırlıyor musunuz? Yani şeytanın onun üzerinde bazı şeyler yapmasına izin verildi. Şeytan Rab'be gelip Eyyub'a dokunmasına izin vermediğinden ötürü şikayette bulundu. Tanrı'ya bana Eyyub'un iyi bir adam olduğunu söylüyorsun ama eğer ona dokunmama bir izin verirsen Eyyub'un sana gerçekten sadık olup olmadığını gösteririm demişti. O zaman senin yüzüne karşı lanet okur. Bunun üzerine Rab şeytana Eyyub'u sınaması için izin verdi. Buna sadece Eyyub'un hayatını alamayacağı sınırlamasını koydu. Bunda bizim için büyük bir teselli vardır. Şeytan, Tanrı'nın kendisinden izin almadan Tanrı'nın çocuklarından birine dokunamaz. Ve eğer Tanrı izin verirse o zaman bunun bir nedeni vardır. Evet, Tanrı'nın çocuğuna şeytan hiçbir zaman dokunamaz. İsa Mesih'e iman eden bir kimse tamamen şeytanın elinden almıştır. O artık Tanrı'nın çocuğudur. Şeytanın onun üzerinde hiçbir hakkı ve yetkisi yoktur. Tabii ki şeytan sağdan soldan saldıracaktır ama şeytanın onun üzerinde hakkı ve yetkisi yoktur. Rab İsa'nın Petrus'a şeytanın onu buğday gibi kalburdan geçirmek için izin istediğini söylemiştir. Hatırlıyor musunuz bunu? Rab İsa şeytanın Petrus'a bunu yapmasına izin vermiştir. Belirli bir süre. Petrus şeytana teslim edilmişti diyebiliriz bu açıdan. Ve o gece Rabbini inkar etti. Şeytan Petrus da bunu başardı. Yaptığı şey Yahuda İskariyot'un suçu kadar alçakça bir şeydi. Ancak Petrus kendinden ve yaptığı şeyden nefret etti. Ama bu ona ne kadar zayıf olduğunu öğretti. Tanrı bu deneyimi Petrus'u Pentekost günü kalkıp vaaz ettiği vaaz gibi bir vaazı verebilecek bir adam haline getirmekte kullandı değerli dostum. Sonra Paulus'un İmeneus ve İskender bunlardandır. Küfür etmemeyi öğretsinler diye onları şeytana teslim ettiğim dediği 1. Timoteos 1.20'deki örnek vardır. Bu iki adam Hristiyan olduklarını söylüyorlardı ama küfür ediyorlardı. Paulus ne yapıyor? Onları şeytana teslim ettiğini söylüyor. İşin içine duygularımız ve hislerimizin karışması tehlikesi olduğunun ve bazı insanların fanatikliğe yatkın olduklarının farkındayım ama günümüzdeki kiliselerde Mesih'in davasına zarar veren insanlar bulunmaktadır. Mesih'in bedenine zarar vermemeler için Tanrı'dan onları şeytanın eline teslim etmesini isteme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Tanrı'nın bazı insanları akılları başlarına gelsin diye dua ediyorum. Bu durum onları ya Tanrı'ya yaklaştıracak eğer gerçek imanlarsa ya da onların gerçek imanlılar olmadığını ortaya koyacaktır. Eğer Mesih imanlıları iseler Tanrı ve Rab İsa Mesih için temizlenmiş olarak çıkacaklardır, paklanmış olarak çıkacaklardır. Ben bu duayı etmeye hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu acı bir ilaç ve o dünyasal Korintoslar için de acı bir ilaçtı. Paulus onlara bedende kendileriyle birlikte olmasa da ruhta kendileriyle birlikte olduğunu yazmakta. Onlara nasıl oy verdiğini bildiriyor. Ve duası bu adamın şeytanın yani günah içerisinde yaşayan bu adamın şeytanın ellerine teslim edilmesi. 1. Korintoslar 5 ayet 6'da övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmez misiniz? Korintos'taki kilisenin ne yaptığını biliyor musunuz? Kendi topluluklarındaki günaha gözlerini yumarlarken diğer etkinlikleri hakkında övünüyorlardı. Övünüyor, böbürleniyorlardı. Büyük bir olasılıkla yolladıkları müjdecilerle kutsal kitaba bağlılıkları ve Mesih için kazandıkları canlar hakkında övünüyorlardı. Ne büyük bir ikiyüzlülük. Buna karşın Hristiyan işinde meşgul olmanın bir sürü günahı örttüğünü düşünen bir sürü insan bulunmaktadır. Paulus, övünmelerinin iyi olmadığını söylüyor. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmiyor musunuz? Bunu soruyor. Maya hiçbir zaman müjdenin sembolü değildir. Maya her zaman kötülük ilkesinin sembolüdür ve bu durumda da kötülüğü temsil eder. Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin diyor 7. ayette. Nitekim mayasızsınız çünkü fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Maya ekmeğe ne yapar? Mayayı hamura katıp ılık bir yere koyarsınız ve kabarmaya başlar. Belirli bir yüksekliğe gelince kızgın fırına konar. Neden? Mayalanma sürecini durdurmak için. Eğer ekmek fırına girmeseydi, mayalanma süreci devam eder ve ekmek gitgide daha fazla kabarırdı. Sonunda somun bozulurdu. Kilisede de kötülük olduğunda ve bu durum ele alınmadığında aynı şey gerçekleşir. Son olarak her şey patlayıp kilisenin etkinliğini mahveder. Azıcık bir maya hamurun tümünü mayalar, bu yüzden temizlenmesi gerekir. Eski antlaşmada fısıh bayramından hemen sonra hamursuz bayramı gelirdi. Pavlos gerçek fısıh kuzusu olan Mesih'in şimdi bizim için kurban edildiğini söyler. Bunun ardından mayadan kurtulmuş yaşamların gelmesi gerekir. Bunun yerine Korintos cemaati mayaya, yani kötülüğe inanlılar topluluğu içinde izin veriyordu. Bu insanlar Mesih'in ölümünden ve çarmıha gerilmesinden söz eden kişilerdi. Buna karşın kiliseye mayanın girmesine izin vermişlerdi. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim diyor 8. ayette. Pavlos bir insanın nasıl kurtulduğundan söz etmiyor. İmanlının kurtulduktan sonraki yaşamından söz ediyor. İçtenlik kimseyi kurtarmamıştır. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız içten olacaksınız. Günümüzde dünya imanlılar arasında içtenlik ve gerçeği, dürüstlüğü görmek istiyor. Pavlos Korintos'taki kilisede içtenliği ve dürüstlüğü görelim diyor. Oradaki kilise içtenlikten uzaktı. Aralarında büyük bir ahlaksızlık yaşanıyordu. Bunu yapabileceklerini ve hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlardı ve her şey iyiymiş gibi davranıyorlardı. Aslında durum böyle olmadığı halde gerçeği söylüyormuş ve gerçeği yaşıyormuş gibi yapıyorlardı. 9-11 ayetlerde mektubumda size ahlaksızlık yapanlarla arkadaşlık etmemenizi yazdım. Kuşkusuz bu dünyanın ahlaksızlıklarını, açgözlülerini, soyguncularını ya da putperestlerini demek istemedim. Öyle olsaydı bu dünyadan ayrılmak zorunda kalırdınız ama kardeş olarak tanınan biri ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu ise onunla arkadaşlık etmemenizi, böylesiyle yemek bile yememenizi şimdi size yazıyorum diyor. Pavlos onlara yazıp bu günahları kınamıştı. Korintos ahlaksızlık içinde yaşayan bir kentti. Venüs ya da Afrodit'in tapınağında fahişeden başka bir şey olmayan binlerce rahibe vardı. Bunlar fahişeydiler ve şehrin tamamı din adı altında bu ahlaksızlığı yaşıyordu. Şimdi bu ahlaksız adamın paydaşlıklarına gelip kendileriyle birlikte yemek yemesine izin veriyorlardı. Adamın günah içerisinde yaşadığını bildikleri halde omzunu sıvazlayıp onu kendilerinden biri gibi kabul ediyorlardı. Korintos kilisesi dünyanın düzeyine düşebileceklerini düşünmüştü. Günümüzde kilise dünyanın ahlaksızlık düzeyine düşüp hiçbir şey olmayacağını mı düşünüyor? Dostum, günümüzde kilise gücünü yitirmiştir. Ben kilisenin genel durumu hakkında konuşuyorum. Hala harika kiliseler, fener ışıkları gibi etrafı aydınlatan kiliseler, yani imanlılar toplulukları, Tanrı sözünü vaaz eden kutsal kitap kiliseleri kaldığından ötürü Tanrı'ya hamd ediyorum. Günümüzde çoğu kişi inanlılar topluluğunda kiliselerde ödün vermektedirler. Efendim, gençleri kazanalım, insanlar gitmesin, insanları kiliseye çekelim. Bunun için de birçok şeylere göz yumalım derler. Hayır, hiçbir zaman Tanrı sözünde kötü şeye, Rabbin sözüne uymayan şeye taviz verilmemelidir. Verildiği an kilise gücünü kaybeder. Ve bugün kilise gücünü kaybetmiştir. Pak ve temiz olmayan kilise felçli kilisedir ve pak olan, günaha ödün vermeyen kilise güçlü kilisedir. Aynı kural bireyler için de geçerlidir. Pavlos şimdi bunun sadece cinsel ahlaksızlık için geçerli olmadığını söylüyor. Bunun hırs ve tamahkarlık için de geçerli olduğunu söylüyor. Ya kilisedeki parayı çok seven adam, ya da kilisede elinde çok para olan o adam. Pavlos buna ayrıca putperestliği, başka dinlere merak saranları da ekliyor. kilisenin önemli ihtiyarlarından birinin kiliseden ayrılıp bir tarikata katıldığını duydum. Tanrı sözü bizlere kilisedeki küçük bir enfeksiyonun ele alınması gerektiğini, yoksa kiliseyi mahvedeceğini söyler. Azıcık maya hamurun tamamını mayalayacaktır. 12-13. Ayetlerde imanlılar topluluğunun dışındakileri yargılamaya benim ne hakkım var diyor Pavlus. Sizin de yargılamanız gereken kişiler imanlılar değil mi? Topluluğun dışında kalanları Tanrı yargılar. Kötü adamı aranızdan kovun. Pavlus dışarıdaki insanları yargılamadığını söylüyor. Bu onun işi değil. Onun kilisenin içindekileri yargılaması gerekiyor. Dışarıdakileri Tanrı yargılayacaktır. Kilisenin içindeki kötülüğü yargılamak kilisenin işidir. Korintos'ta işlerin nasıl düzene girdiği ile ilgileniyoruz. Yanıtı bulmak için 2. Korintoslular 2. bölüm 4-8'e bakmamız gerekiyor. Önceki mektubumu size derin acıyla, yürek üzüntüsüyle, bol gözyaşı dökerek yazdım diyor Pavlus. Amacım sizi üzmek değildi. Tam tersine size beslediğim sevgiyi, aşkın sevgiyi bilmenizi sağlamaktı. Her kim üzüntü neden olduysa, üzüntüyü bana değil, bir bakıma sorunu gereğinden çok büyütmeyeyim, hepinize çektirdi. Böyle birine çoğunlukça uygulanan bu ceza yeterlidir. Şimdi ise tam tersini yapın. Onu bağışlayıp avutun. Böylece aşırı üzüntüye kapılıp çökmesin. Bunun için size öğütlerim. Ona karşı sevginizi açıkça gösterin. Bu ahlaksız adam, Pavlos bir önceki mektubunda onu azarladığında derinden tövbe etmişti. Günümüzde de belirli şeylere işaret edip bu günahtır demek ve ödün vermemek için büyük bir cesarete ihtiyacımız vardır. Cesur olan kardeşlere ihtiyacımız vardır. Bence bu yapıldığında günah içerisinde olan imanlı Korintos'taki bu adam ve Davut gibi günahını itiraf edecek ve tövbe edip yaşamını değiştirecektir. Korintos Kilisesi durumu çok iyi bir şekilde ele almıştı. Neden? Çünkü Pavlos bu tür bir mektup yazma cesaretini göstermişti. Pavlos 2. Korintoslarda ne yaptığını açıklamaktadır. Denecek şudur ki, size yazdıysam bunu haksızlık edeni de haksızlığa uğrayanı da göz önünde tutarak yapmadım. Tanrı önünde bizim için gösterdiğiniz çabanın size açıklanması için böyle davrandım. Pavlos, Rab-i İsa Mesih'in kilisesinin iyiliği için böyle yazdığını söylüyor. Günümüzde durumu ortaya çıkartmayı istemiyoruz. Sorun yaratmak istemiyoruz. Halının altına süpürürüz olur biter türünden ikiyüzlü bir tutumla karşı karşıyayız. Dostum, Tanrı böyle yapan bir kiliseyi ya da bireyi bereketleyemez. Eğer Tanrı bu durumu bereketlerse o zaman kendisi yalancı olur. Ve Tanrı'nın yalancı olmadığını biliyoruz. Tanrı böyle bir durumu yargılayacaktır. Bu bölümde bizler için büyük bir ders bulunmaktadır. Ve bu epey de uygulanabilir bir derstir. Öyle değil mi? Rabbin sözüne uymak, pak ve temiz bir hayat yaşamak. Günaha, çirkin şeylere, kötü şeylere asla taviz vermemek. İşte böyle bir hayat yaşadığımızda Rab hem bizi, hem ailemizi, hem kilisemizi bereketleyecektir.